Ayrım 11, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 171. Yasalar ya da imparatorlar adına işlendi diye soygun daha az soygun değildir. John McDougall, Kaliforniya Senatörü, 1861'deki bir konuşmasında. Dokunulmazlık sahibi sınıflar, vaka incelemeleri, insan avcılarının dokunulmazlığı, gezegen yok edicilerinin dokunulmazlığı, kutsal otomobilin dokunulmazlığı. Vaka incelemeleri. Bu örneklerin eğitici değerleri şüphe götürmez. Burada doğayı izlenimci ressamlardan daha büyük bir tutkuyla seven petrol endüstrisinin aydınlatıcı deneyimlerini inceleyeceğiz. Silah ve kimya endüstrisinin insana olan içten sevgisini gösteren hikayeler anlatacağız. Ve dünya ekonomisinin öncüsü olan suç endüstrisinde başarının anahtarlarını açığa çıkaracağız. Asılan yazar. Petrol şirketleri Shell ve Chevron, Nijer Nehri'nin deltasını yok ettiler. Nijerya'daki Ogoni halkından yazar Ken Saro Wiwa bunu kamuoyuna açıkladı. Shell ve Chevron'un Ogoni halkına, topraklarına ve nehirlerine, derelerine ve atmosferine yaptıkları soykırım seviyesine ulaştı. Ogoni halkının ruhu can çekişiyor ve ben bunun tanığıyım. 1995'in başlarında Shell'in Nijerya'daki yöneticisi Naim Meka Achebe, şirketinin askeri hükümete desteğini şöyle açıklıyordu. Yatırımda bulunmayı deneyen ticari şirket için istikrarlı bir ortam gerekir. Diktatörlükler size bunu sunar. Birkaç ay sonra Nijerya diktatörlüğü Ken Saro Wiwa'yı astı. Yazar köylerini yok eden ve topraklarını boş bir araziye çeviren şirketlere karşı mücadele etmekten suçlu 8 Ogoni ile beraber infaz edildi. Daha önce de pek çok Ogoni aynı nedenlerle öldürülmüştü. Saro Wiwa'nın saygınlığı bu suçun uluslararası yankı bulmasını sağladı. ABD Başkanı bunun üzerine ülkesinin Nijerya'ya silah satışını durduracağını açıkladı ve dünya alkışladı. Açıklama gönülsüz bir itiraf gibi okunmadı, öyle olmasına rağmen. ABD Başkanı ülkesinin yılda ortalama 100 kişiyi halka açık gösterilere dönüşmüş kurşuna dizme ve dar ağacı törenleriyle infaz eden kana susamış General Sani Abache rejimine silah sattığını kabul ediyordu. Uluslararası düzeyde bir ambargo daha sonra Nijerya'ya silah satışı için yeni sözleşmeler imzalanmasını önledi. Ama Abaşa diktatörlüğü önceki sözleşmeler ve bu eski sözleşmelerin sonsuz yaşama sahip olmaları için gençlik iksirleri gibi mucizevi bir biçimde bunlara eklenen ek anlaşmalar sayesinde askeri donanımını kat kat artırmayı sürdürdü. ABD dünyadaki silahlarının yarısına yakınını satıyor ve dünyada tüketilen petrolün yarısına yakınını satın alıyor. Ekonomisi ve yaşam tarzı büyük ölçüde silaha ve petrole dayanıyor. Askeri harcamalar için çok fazla para ayıran Afrika diktatörlüğü Nijerya bir petrol ülkesi. Nijerya petrolünün yarısını İngiliz-Hollanda şirketi Shell, kalanının büyük kısmını da ABD şirketi Chevron satın alıyor. Chevron, faaliyet yürüttüğü 22 ülkeden çıkardığı petrol ve gazın dörtte birinden fazlasını Nijerya'dan elde ediyor. Zehirin fiyatı. Ken Saro Wiwa'nın vatandaşı Nini Mobase, mücadele arkadaşı ve dostu Ken Saro Wiwa'nın öldürülmesinden bir yıl sonra 1996'da Amerika'yı ziyaret etti. Yolculuk günlüğünde dev petrol şirketleri ve kamu refahına katkılarına dair aydınlatıcı hikayeler anlatıyor. Curaçao, Karayip Denizi'nde bir adadır. Söylenenlere göre böyle adlandırılmasının nedeni havasının hastalara şifa vermesidir. Shell şirketi 1918'de bu sağlık adasının üzerine zehirli dumanlar püskürten bir rafineri kurdu. 1983'te yerel yetkililer faaliyetin durdurulmasını emretti. Ada sakinlerine verilen ölçülemez değerdeki zarar hariç, uzmanlar doğanın maruz kaldığı zararlar için en az $400 milyon bir tazminat ödenmesi gerektiğini hesapladı. Shell hiçbir şey ödemedi, tersine masallardaki fiyata dokunulmazlık satın aldı. Rafineriyi Curaçao hükümetine 1 dolar karşılığında sattı. Hem de şirketi ada tarihi boyunca çevreye verilen zararlara karşı her tür sorumluluktan muaf tutan bir anlaşmayla. Mavi Kelebek. 1994'te eskiden Standard Oil of California olarak bilinen petrol şirketi Chevron, ABD'de çevrenin korunması için gösterdiği çabaları göklere çıkaran bir reklam kampanyasına milyonlarca dolar harcadı. Kampanya şirketin gönüllü olarak üstlendiği, yok olma tehlikesi bulunan bazı mavi kelebeklerin korunmasına odaklanmıştı. Bu yaratıkları koruma altına almak da yılda 5000 dolara mal oluyordu. Ama şirket her dakika kendisinin ekolojik gönüllülüğüne övgüler düzen bir propaganda üretmek için 80 kat fazlasını harcadı ve Amerikan televizyon ekranlarında kanat çırpan mavi kelebekler reklam yayını bombardımanının her dakikası için çok daha fazla ödedi. Kelebeklerin sığınağı El Segundo rafinerisine, Los Angeles'ın güney kumlarına yerleştirildi. Bu rafineri hala bütün Kaliforniya'da su, hava ve toprak kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Mavi Taş. Goiânia, Brezilya, Eylül 1987. İki kağıt toplayıcısı boş bir araziye atılmış metal bir tüp buluyor. Çekiç darbeleriyle kırıyorlar ve içinden mavi ışıklı bir taş çıkıyor. Büyülü taş ışık yayıyor, havayı maviye boyuyor, kendisine dokunan herkese parıltı veriyor. Kağıt toplayıcılar bu ışıklı taşı bölüşüyorlar. Komşularına taştan parçalar hediye ediyorlar. Kim tenine sürterse karanlıkta ışıltıyor. Bütün mahalle adeta bir lambaya dönüşüyor. Yoksulların yurdu birdenbire ışık zengini oluyor, şenlik oluyor. Ertesi gün kağıt toplayıcılar kusuyorlar. Hindistan cevizi ve mango yemişlerdi, ondan olmasın. Ama bütün mahalle kusuyor, herkes kabarıyor ve yanıyor. Mavi ışık yakıyor, yiyor ve öldürüyor ve rüzgar, yağmur, sinekler ve kuşlar tarafından taşınıp saçılıyor. Tarihteki en büyük nükleer felaketlerden biriydi bu. Çok insan öldü. Çok daha fazlası sonsuza dek sakat kaldı. Joanya'nın o varoşlarında hiç kimse radyoaktivite kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Hiç kimse sezyum-137 diye bir şeyden bahsedildiğini duymamıştı. Daha bir yıl önce her gün Çernobil'den bahsediliyordu. Goiânia'dan hiçbir zaman haberdar olunmadı. 1992'de Küba, Goiânialı hasta çocukları aldı, onlara ücretsiz tıbbi tedavi uyguladı. Her ne kadar küresel kamuoyu fabrikalarının Küba için her zaman çok endişelendikleri bilinse de bu olay en ufak bir yankı uyandırmadı. Trajediden bir ay sonra Guayas'taki federal polis şefi açıklama yaptı. Saçma bir durum. Radyoaktif maddelerin tıbbi amaçla kullanılmasından kimse sorumlu tutulamaz. Ayaksız binalar. Meksiko City, Eylül 1992. Yer sallanıyor. 3 dakikadan kısa bir sürede binlerce ev ve bina aşağıya iniyor. Bu korku anının dünyanın en büyük ve en kırılgan şehrinde ne kadar ölü bıraktığı bilinmiyor, asla da bilinmeyecek. Başlangıçta enkaz kaldırma çalışmaları başladığında Meksika hükümeti sayıyı 5000 olarak ilan etti. Sonra sustu. Çıkarılan ilk cesetler bütün bir beyzbol sahasını halı gibi kapladı. Eski yapılar depreme dayandı ama yeni yapılar sanki temelleri yokmuş gibi devrildi. Çünkü çoğunun yoktu ya da sadece planda kağıt üstünde vardı. Yıllar geçti, sorumlular hala cezasız. Büyük kumdan kaleler diken ve satan müteahhitler, şehrin en batak bölgesinde gökdelenlere izin veren memurlar, yük ve çimento hesaplarını katilce yalan yanlış bildiren mühendisler, göz yumarak zenginleşen müfettişler. Enkazlar artık yok. Yıkıntıların üzerinde yeni binalar yükseliyor. Kent büyümeye devam ediyor. Yeşil, seni yeşil istiyorum. En başarılı dünyevi şirketlerin cehennemde ve cennette şubeleri var. Birinde ne kadar çok satarlarsa diğerinde de işler o kadar iyi gidiyor. Böylece şeytan ödüyor, Tanrı affediyor. Dünya Bankası'nın öngörülerine göre 2000 yılından itibaren ekolojik endüstriler kimya endüstrisinden daha çok kâr getirecekler. Daha şimdiden paraları istiflemeye başladılar bile. Çevrenin kurtuluşu onu yok eden aynı şirketlerin en kârlı işi haline geliyor. Kısa bir süre önce yayınlanan The Corporate Planet adlı kitabında Joshua Carliner, düşündürücü ve eğitici 3 değerli örnek sunuyor. Gezegeni en çok kirleten şirketlerden 4'üne sahip olan General Electric grubu, aynı zamanda hava kirliliğini kontrol eden ekipmanların ABD'deki en büyük üreticisi. Bütün dünyada tehlikeli endüstriyel atıkların en büyük üreticisi olan DuPont Kimya Şirketi, tehlikeli endüstriyel atıkların gömülmesi ve yakılması konusunda uzmanlaşmış hizmetler veren parlak bir zincir geliştirdi. Ekmeğini nükleer silahlar satarak kazanan bir başka çok uluslu dev Westinghouse, kendi radyoaktif çöpünü temizlemek için milyonlarca ekipman satıyor. Günah ve erdem. Dünyaya saçılmış 100 milyondan fazla antipersonel mayın var. Bu düzenekler savaşlar bittikten yıllar sonra bile patlamaya devam ediyor. Bazı mayınlar çocukların dikkatini çekmek üzere tasarlanmış. Bebek, kelebek ya da çocukların ilgisini çeken rengarenk oyuncakların görüntüsünde. Kurbanların yarısını çocuklar oluşturuyor. Paul Donovan, mayınların yasaklanması için dünya çapında yürütülen kampanyanın öncülerinden. Yeni bir altın yumurtlayan tavuğun mayınları satan aynı silah fabrikalarında kuluçkaya yattığını duyurdu. Bu şirketler mayınlanmış geniş alanları temizlemek için know-how'larını sunuyorlar. Herkesin kabul edeceği gibi kimse konuyu onlar kadar bilemez. 1991'e kadar CMS şirketi ABD ordusu için mayın üretiyordu. Körfez Savaşı'ndan sonra alan değiştirdi ve o zamandan beri mayınlı toprakları temizleyerek 160 milyon dolar kazandı. Alman Daimler-Benz ticaret ortaklığına ait CMS otomobil üretimindeki hız ve coşkuyla füze başlıkları üretiyor. Aynı birliğe bağlı Messerschmitt-Bölkow-Blohm şirketi ise mayın üretimini sürdürüyor. Britanya grubu British Aerospace de pişmanlık yolunu tutanlar der. Şirketlerinden Royal Ordnance, Kuveyt topraklarına tesadüf eseri yine Royal Ordnance tarafından yerleştirilmiş mayınları çıkarmak için 90 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu vefakar görevde Royal Ordnance'ın rakibi, bir taraftan dünyanın çeşitli köşelerindeki savaşlara silah satarken, bir taraftan da bu mayınlı Kuveyt topraklarını 111 milyon dolar karşılığında temizleyen Fransız şirketi Sofremi. Yeryüzünde bu insani görevi canla başla yerine getiren meleklerden biri de Vernon Joint adında hayatını antipersonel mayınlar ve diğer ölümcül düzenekleri tasarlayarak geçiren Güney Afrikalı bir uzman. Bu adam ırkçı Güney Afrika ordusu için keşfettiği milyarlarca mayınla kaplı Angola ve Mozambik topraklarını temizlemeyi üzerine aldı. Ücreti Birleşmiş Milletler tarafından ödenecek. Suç ve ödül. General Augusto Pinochet ihlal etti, işkence etti, öldürdü, çaldı ve yalan söyledi. Saygı göstereceğine yemin ettiği anayasayı ihlal etti. Binlerce Şililiye işkence edip öldüren bir diktatörlüğün başkomutanı oldu. Ne çaldığını araştırmak isteyenlerin merakını yatıştırmak için sokaklara tanklar indirdi. Bütün bu deneyimlerine değinmek için ağzını her açtığında yalan söyledi. Diktatörlüğü sona erince Pinochet ordunun başında kalmayı sürdürdü. 1998'de emeklilik vakti gelince ülkenin sivil görünümüyle bütünleşti. Kendi emriyle ömrünün sonuna dek senatör oldu. Sokaklarda protestolar patlak verdi ama general kendi kahramanlıklarını anlatan askeri marşın dışında her şeye sağır, pür neşe senatodaki koltuğunu işgal etti. Sağır olması boşuna değildi. Sonuçta 11 Eylül 1973'te demokrasiyi sona erdiren devlet darbesinin gerçekleştiği gün, bir çeyrek yüzyıl boyunca 1998'e kadar ulusal bayram olarak kutlandı ve hala Santiago'nun merkezindeki en büyük bulvarlardan biri ismini taşıyor. Suç ve ceza. 1978 ortalarında Arjantin milli takımı Dünya Futbol Şampiyonası'nı kazanırken askeri diktatörlük tutsakları canlı canlı okyanusun derinliklerine bırakmakla meşguldü. Uçaklar spor karşılaşmasının gerçekleştiği stadyuma 2 adım mesafedeki Aeropark havaalanından kalkıyordu. Yaz geldiğinde ayaklarını uzatıp sivrisineklerden başka rahatsızlık nedir bilmeden uyumayı engelleyen vicdan denen şu yersiz salgı beziyle doğan insan sayısı çok fazla değil ama yine de rastlanıyor. Albay Alfonso Schilingo üstlerine hap almadan ya da içki içmeden uyuyamadığını anlattığında ona bir psikiyatra danışmasını önerdiler. 1995'in başlarında Albay Schilingo kamuoyuna bir itirafta bulunmaya karar verdi. Denize 30 insan attığını söyledi ve 2 yıl boyunca Arjantin donanmasının köpek balıklarının ağzına gönderdiği politik tutukluların 1500 ile 2000 kişi arasında olduğunu açıkladı. İtirafından sonra Schilingo mahkum oldu, 30 kişiyi öldürdüğü için değil, karşılıksız bir çeke imza atmaktan. Suç ve sessizlik. 20 Eylül 1996'da ABD Savunma Bakanlığı da kamuoyuna bir itirafta bulundu. Kitle iletişim araçlarından hiçbiri olayla fazla ilgilenmedi. Olay uluslararası basında çok az yer buldu ya da hiç bulamadı. O gün ABD'nin üst düzey askeri yetkilileri bir hata yaptıklarını kabul ettiler. 1982-1991 yılları arasında Latin Amerikalı askerleri Georgia'daki Fort Benning ve Panama'daki Komando Sur okullarında okutulan ders kitapları aracılığıyla tehdit, zor kullanma, işkence, adam kaçırma ve öldürme tekniklerinde eğitmişlerdi. Hata 10 yıl sürmüştü ama kaç subayın bu hatalı eğitimi aldığı ya da sonuçlarının neler olduğu söylenmiyordu. Aslında çok önceden binlerce kez açıklanmış ve daha sonra da açıklanmaya devam etmişti. Pentagon'un yarım yüzyıldan beri eğitim verdiği okullarda diktatörler, işkenceciler, katiller ürettiği ve bugüne dek yaklaşık 60 bin Latin Amerikalı askerin Pentagon'un öğrencisi olduğu defalarca söylenmişti. Diktatörlere ve halk kıyımcılarına dönüşen öğrencilerin pek çoğu Rio Grande'nin güneyinden silinmez bir kan lekesi bıraktılar. Yalnızca bir ülkeyi, El Salvador'u ele alalım ve bitmek bilmeyen bir listeden birkaç küçük örnek verelim. 1980'de Monsignor Romero ve 4 ABD'li rahibenin katlinden sorumlu olanlar ve 1989'da 6 Cizvit papazını makineli tüfekle tarayan katiller bu okullardan mezun olmuşlardı. Pentagon sonunda kendisine ait olduğunu kabul ettiği ders kitaplarının yazarlık haklarını her zaman reddetmişti. İtiraf büyük bir haberdi, haberdar olanlar çok az oldu, buna öfkelenenlerse çok daha azdı. Dünyanın en büyük gücü, örnek ülkesi, en kıskanılan ve en çok taklit edilen demokrasisi, askeri bahçıvanlarının insan hakları ihlali uzmanları yetiştirdiğini kabul ediyordu. 1996'da Pentagon hatayı düzelteceğine, hatayı işlerken gösterdiği ciddiyetle söz verdi. 1998'in başlarında 22 suçlu 6 ay hapse ve para cezasına çarptırıldı. Bunlar 22 Amerikan vatandaşıydı. Amerikan okullarının kurbanları anısına bir cenaze töreni gerçekleştirmek için Fort Benning'e girmek üstahlığını göstermişlerdi. Suç ve yankıları. 1995'te iki Latin Amerika ülkesi Guatemala ve Şili, ABD gazetelerinin ilgisine mazhar oldular. Bu hiç de alışıldık bir şey değildi. Basın CIA'den yıllarca maaş alan Guatemalalı bir albayın iki cinayetle suçlandığını söylüyordu. Bu albay bir ABD vatandaşını ve bir ABD vatandaşının kocasını öldürmekle suçlanıyordu. Basın CIA'nin Başkan Eisenhower'ın onayıyla 1954'te Demokratik Jacobo Arbenz hükümetini devirmesinden bu yana ABD'nin Guatemala'ya getirip götürdüğü sayısız diktatörlükler tarafından işlenen binlerce diğer cinayete hiç ilgi göstermemiş ya da çok az ilgi göstermişti. Bu uzun korku dönemi en üst seviyesine 1980'li yılların katliamlarında çıktı. O zamanlar subaylar bir çift kulak getiren askerleri boyunlarına altın kaplama bir meşe yaprağı takarak ödüllendiriyorlardı. Ama bu 40 yıldan uzun sürecin kurbanları, bütün Amerika haritasının 20. yüzyılın ikinci yarısında verdiği en çok ölü sayısı Guatemalalıydı ve üstelik önemsenmemelerinin en önemli nedeni çoğunun yerli olmasıydı. Guatemalalı albayın hikayesinin basına yansıdığı sırada ABD gazeteleri Pinochet diktatörlüğünün üst düzey iki subayının Şili'de mahkum olduğu haberini veriyordu. Orlando Letelier cinayeti Latin Amerika dokunulmazlık kurallarında bir istisna oluşturuyordu. Ama şu ayrıntı gazetelerin dikkatini çekmedi. Diktatörlük, Letelier'i ve ABD'li sekreterini Washington'da öldürmüştü. Eğer Santiago'da ya da başka bir Latin Amerika şehrinde öldürselerdi ne olurdu acaba? Buenos Aires'te Letelier'in öldürüldüğü saldırının benzeri bir saldırıyla Şilili eşiyle beraber öldürülen Şilili General Carlos Prats'a ne oldu? Aradan 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hiçbir haber yok. İnsan avcılarının dokunulmazlığı. Mesleğe yeni başlayan katillere duyuru. Utanarak öldürmek işten sayılmaz. Cinayet karşılığını öder ama iş dünyasındaki gibi büyük ölçekte yapılınca. Latin Amerika'da onca insanın öldürülmesi emrini veren üst düzey askeri komutanlar adam öldürmekten tutuklanmadılar. Her ne kadar hizmetlerinin dökümlerini gören gangsterler utançtan yerin dibine girse ve kriminologların şaşkınlıktan dili tutulsa da. Yasalar karşısında hepimiz eşitiz. Hangi yasalar karşısında? İlahi yasalar mı? Yeryüzü yasalarında eşitlik her zaman ve her yerde eşitsizliğe dönüşüyor. Çünkü iktidarın adalet terazisinin kefelerinden birinin üzerine oturmak gibi bir huyu var. Zorunlu bellek kaybı. Eşitsizlik yasalardan önce gerçek tarihin köklerinde yatıyor ama resmi tarih bunu bellekle değil unutuşla yazılıyor. Şehir meydanlarında yerli katliamı yapanların ve köle tacirlerinin heykellerinin bulunduğu, sokaklarına ve caddelerine ülke topraklarını satanların ve hazine kasasını boşaltanların adlarının verildiği Latin Amerika'da biz bunu çok iyi biliyoruz. 1985 depreminde yıkılan Meksika binalarında olduğu gibi Latin Amerika demokrasilerinin de çimentosundan çalındı. Yalnızca adalet onlara ayakta kalmaları ve yollarına devam etmeleri için sağlam bir temel verebilirdi ama adalet yerine zorunlu bellek kaybımız var bizim. Politik demokrasinin ekonomik ve sosyal düşmanları olan yapılanmalara mütemadiyen tosladığı ülkelerde sivil hükümetler genel kural olarak değişim umutlarını boşa çıkararak adaletsizliği yönetmekle yetinirler. Latin Amerika'da 1960'lı ve 70'li yıllarda askerler darbelerle iktidarı ele geçirdiler. Politik yolsuzluklara son vermek için mutlak iktidarın sağladığı kolaylıklar ve her gün çok erkenden kalk borusuyla işe başlamalarının getirdiği verimlilik sayesinde politikacılardan kat kat fazla çaldılar. Kan, kir ve korku yılları. Yerel gerillaların şiddetine ve uluslararası kızıl kabusa son vermek için silahlı kuvvetler işkence yaptı, tecavüz etti, katletti. Bu büyük bir insan avıydı. İnsanoğlunun adalet duygusunun her dile getirilişi nedenli yumuşak olursa olsun cezalandırıldı. Uruguay diktatörlüğü çok işkence etti, az öldürdü. Arjantin'inki tersine ortadan kaldırmayı tercih etti. Ama farklılıklarına rağmen o dönemin pek çok Latin Amerikalı diktatörü birlikte çalışıyor, aynı kalıptan çıkmış gibi birbirlerine benziyorlardı. Hangi kalıp mı? 1998 ortalarında Uruguay askeri rejiminin gizli servis şefi Koramiral Eladio Mol, ABD'li danışmanların bilgilendirildikten sonra bozguncuları yok etmelerini tavsiye ettiklerini açıkladı. Koramiral samimiyet suçundan tutuklandı. Bundan birkaç ay önce Arjantin diktatörlüğünün kasaplarından yüzbaşı Alfredo Astiz'e gerçeği söylediği için görevinden el çektirilmişti. Donanmanın kendisine yaptıklarını yapmasını öğrettiğini söyleyerek mesleki bir bilgiçlik taslarken bu ülkede bir politikacıyı ya da bir gazeteciyi öldürmek için teknik olarak en iyi hazırlanmış adam olduğunu açıklamıştı. O zamanlar Astiz ve Arjantinli diğer askerler İspanyol, İtalyan, Fransız ve İsveç vatandaşlarını öldürmek suçuyla pek çok Avrupa ülkesi tarafından istenmiş ya da dava edilmişti. Ama binlerce Arjantinlinin ölümü maziyi temizleme eğilimindeki yasalar tarafından affedilmişti. Dokunulmazlık yasaları da aynı kalıptan çıkmış gibidir. Latin Amerikan demokrasileri borç ödemelerine ve suçların unutulmasına mahkum olarak geldiler dünyaya. Sanki yeni sivil hükümetler gösterdikleri çabalar için üniformalı adamlara müteşekkirdi. Askeri terör yabancı yatırımlar için olumlu bir iklim yaratmış. Sonraki yıllarda ülkelerin adeta muz fiyatına büyük kolaylıkla satışının tamamlanmasının yolunu açmıştı. Demokrasinin altında ulusal egemenlikten feragat, çalışma haklarına ihanet, kamu hizmetlerinin terk edilmesinin ifası tamamlanmıştı. Bütün bunlar nispi bir kolaylıkla yapıldı ya da daha doğrusu bozuldu. Yalan ve korku içinde hayatta kalmaya alışmış toplumlar, 1980'li yıllarda yurttaşlık haklarını yeniden elde ettiklerinde en iyi enerjileri emilmişti. Hevesleri kalmamıştı. Demokrasinin vaat ettiği yaratıcı nefese ihtiyaç duyuyorlardı. Ama bunu yapacak ne mecalleri ne de halleri vardı. Şeytan aç dolaşıyordu. El Familiar ağzından ve kulaklarından ateşler saçan kara bir köpek. Bu ateşler geceleri Arjantin'in kuzeyindeki şeker kamışı tarlalarında gezinir. El Familiar şeytan için çalışır. Ona yemesi için asilerin etini verir, şeker işçilerini göz altında tutar ve cezalandırır. Kurbanlar bir hoşça kal bile diyemeden giderler dünyadan. 1976 kışında askeri diktatörlük zamanında şeytan aç dolaşıyordu. Temmuz'un 3. Perşembesi gecesi ordu Jujuy'daki Ledezma şeker rafinerisine girdi. Askerler 150 kişiyi götürdü. 33'ü kayboldu, bir daha asla görülmediler. Halk oyuyla seçilmiş hükümetler adaleti intikamla, belleği düzensizlikle bir tuttular ve devlet terörü uygulayan adamların alınlarına kutsal su serptiler. Demokratik istikrar ve ulusal uzlaşma adına adaleti sürgüne gönderen, geçmişi gömen ve belleksizliği öven dokunulmazlık yasaları çıkardılar. Bu yasalardan bazıları dünyadaki en korkunç öncüllerinin çok ötesine vardı. Arjantin hükümeti 1987'de zorunlu itaat yasası çıkardı. 10 yıl sonra artık gerekli olmadığında yürürlükten kaldırıldı. Zorunlu itaat yasası, aldıkları emirleri yerine getiren askerleri bütün sorumluluktan muaf tutarak aklıyordu. Emirleri, çavuşun emirlerini, yüzbaşının emirlerini, generalin ya da tanrının emirlerini yerine getirmeyen asker olmadığı için de cezai sorumluluk cennetteki krallığına gidiyordu. Hitler'in 1940 yılında kendi çılgınlıklarının hizmetine koymak üzere mükemmelleştirdiği Alman askeri kanunu kesinlikle çok daha merhametliydi. 47. madde, eğer üstünün verdiği emrin bir kamu suçu ya da askeri suç bir eylemliliğe karşılık geldiğini biliyorsa, aslın eylemlerinden sorumlu olduğunu belirtiyordu. 11. ayrımın sonu sayfa 190.